Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 8.
Güney sahilinde Silifke yakınında eskiden Bodosakis adlı bir Rum'a ait olan 12.607 dönümlük bir arazi için Mustafa Kemal de hazineye kendi cebinden 36 bin lira ödedi. Dipnot, Aslan, sayfa 172-180. Başka yerlerde ise elini cebine sokmasına gerek kalmadı. Trabzon ve Bursa'da belediye meclisleri zengin Rumlardan kalan evleri ona cömertçe armağan ettiler. İsmet Paşa'nın ısrarıyla Lozan'da diğer imzacıların onayı beklenmeden, anlaşmanın Ankara Meclisi tarafından onaylanmasından sonra 6 hafta içinde itilaf güçlerinin İstanbul ve Boğazlar'dan çekilmesi koşulu kabul edilmişti. Dipnot, İsmail Soysal, sayfa 204. İngiliz komutan General Harrington emri altındaki 22 bin askerin korumasız durumunun farkındaydı. Dipnot, Ward Prize, sayfa 140. Ve daha fazla beklemek istemiyordu. Depolarındaki mallar Türk Kızılay Kuruluşu'na inanılmaz ucuz fiyatlarla satıldı. İngiliz ordusu yaklaşık 600 bin sterlin değerindeki malzemesini 32 bin sterlin karşılığında sattı. Bir İngiliz topçu bataryası çadırları Türklere satılmış olduğu için Anadolu'daki son gecesini açık havada yatarak geçirmek zorunda kaldı. Devir teslim töreninden önce Coldstream muhafızları çizmelerinin tümünü bir Türk alayına verdi. Harrington'ın düzenlediği tören 2 Ekim'de yapıldı. İngiliz muhafız birlikleri limana doğru yürürken Harrington Türk bayrağını selamladı ve Coldstream banyosu Çok Yaşa Mustafa Kemal Paşa marşını çaldı. Dipnot, Walder, sayfa 349-351. Bu marş büyük savaş sırasında Çok Yaşa Enver Paşa adıyla bestelenmişti. 6 Ekim'de bayraklar ve çelenklerle süslenmiş olan İstanbul'a Türk ordusu girdi. Türkiye'de alkol yasağı halen sürdüğünden İstanbul'da resmen içki satılmıyordu. Mustafa Kemal Türkiye'nin yönetimi altına geçtikten sonra eski başkente gitmedi. Sabiha Sertel'in belirttiği gibi İstanbul'da Ankara hükümetine muhalefet çok yaygındı ve bazı Türk gazeteciler de halkın duygularını Mustafa Kemal aleyhine kışkırtıyorlardı. Dipnot, Sertel, sayfa 67. İşgal ordusunun yerini almak üzere Anadolu'daki Türk birliklerinin şehre girmesiyle yayılan coşku dalgaları bile öteden beri ülke zenginliğinin büyük bir payını alan kentin bu ayrıcalığının sonuna gelmekte olduğu duygusunu silmeye yetmedi. 27 Eylül gibi erken bir tarihte Mustafa Kemal, Neue Freie Presse adlı liberal Viyana gazetesinin muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağını ve Ankara'nın da başkent olacağını söylemişti. Dipnot, AS'de cilt 3, sayfa 87. Saray ve merkezi hükümet İstanbul'daki Müslümanların başlıca işverenleriydi. Şimdi ise üst kademedeki devlet görevlileri, büyük şehrin rahatlığını bırakıp Anadolu'nun iç karartıcı bir pazar kasabasına taşınma fikriyle karşı karşıya kalmışlardı. Binlerce Avrupalının, yerel Hristiyanların gitmesi ve Bolşevik devriminden sonra Rusya ile transit ticaretinin azalması nedeniyle şehrin ekonomisi zaten yara almıştı. Merkezi hükümetin taşınması da kayıpları biraz daha arttıracaktı. Büyük kent artık yavaş yavaş gerilemeye başlarken halkı da Ankara'daki yeni yöneticilerin verecekleri kararları önceden kestirmek için zekalarının kıvraklığına güvenmek zorunda kalıyorlardı. İktidara ayrıcalıklı yakınlığını yitirenler demokrasi istemlerini kolayca dile getirebiliyorlardı. Ama bu istekler Ankara'da Mustafa Kemal ve yeni reformcularının simgelediği Anadolu'nun genç, özgüvenli ve dürüst ruhu karşısında eski Osmanlı başkentine kısır kozmopolitliği ve Bizans entrikalarıyla kıyaslanıp öfkeyle lanetlenerek yanıtlanıyordu. Aslında bu karşıtlık bir masaldı. Çünkü reformcuların çoğu olabildiğince sık İstanbul'a gelmeye gayret ediyordu. Ama eski başkentin muhaliflerin ve kötü niyetlerin kaynaştığı bir yer olduğu kesindi. Gazi Paşa ise İstanbul'daki muhaliflerinin Fransızca Limonade Gazoz teriminden çevirerek fısıldadıkları Gazoz Paşa adıyla şehri kendi yokluğuyla cezalandırıyordu. 9 Ekim'de İsmet Paşa Ankara'nın başkent ilan edilmesi için bir önerge verdi. Önergeyi imzalayanlar arasında Konya milletvekili Refet Belen'in yanı sıra bir İstanbul milletvekili de vardı. İstanbul hilafetin merkezi olarak kalacak ama ülkenin yönetimi Anadolu'nun ortasındaki Ankara'da bulunacaktı. Ve bunun tek nedeni de güvenlik değildi. Yalnızca hükümetin isteği dışında seçilmiş olan Zeki Kadir Beyoğlu adlı milletvekili bu görüşe karşı çıktı. Ve 13 Ekim'de önerge genel kurul kararıyla henüz tamamlanmamış olan anayasanın bir maddesi olarak onaylandı. Dipnot, Goloğlu, cilt 5, sayfa 295-302. Bir ay önce 9 Eylül 1923'te parti kaydını yaptırmış olan Halk Fırkası, önergenin kabul edilmesinden 2 gün sonra Mustafa Kemal'i başkan olarak seçti. Dipnot Özerdim, sayfa 77. Liderin artık meclis ve onun aracılığıyla ülkeyi denetleyebileceği siyasi bir aracı vardı. Mustafa Kemal'in meclis anayasa komisyonunun ağır ağır ilerleyen görüşmelerini bekleyecek sabrı yoktu. Ülkede cumhuriyetin kurulmasını istediğini açıklamıştı ve Milli Hareketi'nin lideri olarak başkanlık için önemli sayılacak hiçbir rakibi bulunmuyordu. Onu kaygılandıran tek nokta başkanın sahip olacağı güç ve ülkeyi yönetme yeteneğiydi. İstiklal Savaşı sırasında başkumandan olarak meclis üzerinde kendi iradesini kullanmıştı ama pek kolay olduğu da söylenemezdi. Şimdi ise kendisi ve ülkesi için yaptığı planların yolu üzerinde meclisin doğrudan yönetim sistemi duruyordu. Milletvekillerinin teker teker seçildikleri ve kolayca kendilerini bakanlar kurulunun aldığı kararlardan soyutlayabilecekleri bir ortamda temel değişiklikler oluşturmak ya da etkili bir yönetim sağlamak çok zor olacaktı. Ankara'nın başkent ilan edilmesi bile gizli hazırlanan bir önergeyle sağlanmıştı. İsmet Paşa kabineden kolayca olumlu bir yanıt alamayacağını bildiğinden başvekil Fethi Okyar'a önceden danışmamıştı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 167. Kendilerine danışılmaması özellikle Mustafa Kemal'in Anadolu'daki eski arkadaşları arasında kırgınlığa neden oluyordu. İsmet Paşa Lozan'dan dönünce Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ondan önemli kararları vermeden önce direniş hareketinin liderlerine danışılması için Mustafa Kemal'e yapılacak ortak bir ricaya destek vermesini istemişti. Devlet başkanının yetkisini kısıtlama girişiminin düzenli bir yönetimin kurallarına karşı gelmek olduğuna inanan İsmet Paşa bunu reddetmişti. Mustafa Kemal ise bu isteği kendi şahsına karşı bir entrika olarak gördü ve ilk yumruğu vurarak girişimi bozdu. Dipnot adı geçen eser sayfa 171-172. Ali Fuat ile Rauf farkına varmadan bir fırsat yarattılar. Lozan Barış Anlaşması imzalanınca ordunun komuta düzeni değiştirildi. Cephelerdeki karargahlar dağıtıldı ve Büyük Savaş'tan sonra oluşturulan 3 ordu müfettişliği sistemi yeniden getirildi. Bunun bir nedeni sakallı Nurettin Paşa'yı komuta kademesinden çekmekti. Mustafa Kemal bu sonucu memnunlukla karşıladı. Ama Kazım Karabekir'in İstanbul'daki 1. Ordu ve Ali Fuat'ın Konya'daki 2. Ordu müfettişliklerine getirilmeleri kendi açısından risk taşıdığı için Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ı kendi tarafında tutarak dengeyi sağlamaya çalıştı. Ali Fuat ile Karabekir ayrıca meclis üyesiydiler ve üstelik Ali Fuat başkan vekiliydi. Mustafa Kemal görevini sürdürmesini isteyince onun yakın çevresindekilerin gitgide güç kazanmalarına içerleyen Ali Fuat, hoşnutsuzluğunu göstermek amacıyla ordudaki görevini sürdürmek için milletvekilliğinden istifa etti. Konya'ya gitmeden önce İstanbul'da Rauf, Refet ve eski başkenti Ankara'nın son temsilcisi olan Adnan Adıver ile görüştü. 25 Ekim'de meclis Ali Fuat'ın yerine Rauf Orbay'ı başkan vekili ve dahiliye vekili olarak seçti. Bundan memnun olmayan Mustafa Kemal meclis üzerindeki etkisini kullanmaya karar verdi. Çankaya'da bir kabine toplantısı düzenleyip Fethi ile tüm bakanları istifa etmeye ve tekrar seçilmeyi reddetmeye ikna etti. Rauf'tan farklı olarak Fethi Mustafa Kemal'e karşı duramıyordu. Bakanların teker teker meclis tarafından seçildiği sürece düzenli bir yönetimin kurulamayacağı fikrini kabul etti. Kendi haline bırakılan Halk Fırkası yeni bir kabine üzerinde anlaşamadı. Mustafa Kemal Büyük Nutuk'ta 28 Ekim tarihinde Sakarya ve Afyon savaşlarının kahramanı olan Kemalettin Sami ve Doğu cephesinde görev yaparken Karabekir ile araları açılan Deli Halit adlı iki generale rastladığını söyleyecekti. Onlarla birlikte Makedonya'dan arkadaşı olan Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'ı Çankaya'da akşam yemeğine davet etti. Yemeğe iki milletvekili daha katıldı. Makedonya'dan arkadaşı ve uzak akrabası olan Ankara komutanı Yarbay Fuat Bulca ile ilk yayıncısı Ruşen Eşref. Ayrıca Fethi ve onun yanı sıra Çankaya'daki evde konuk olarak bulunan İsmet İnönü de vardı. Yemek sırasında Mustafa Kemal konuklarına yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz açıklamasını yaptığını daha sonraları anlatacaktı. Bunu söyledikten sonra da taktiklerini anlatıp dostları arasında görev bölümü yaptı. Diğer konuklar gidince Mustafa Kemal ile İsmet Paşa 1921 tarihli anayasada bazı değişiklikler yaptılar. Türkiye Devleti'nin yönetim biçimi cumhuriyet olacaktı. Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından seçilecekti. Cumhurbaşkanının görev süresi meclisle eşit olacak ve tekrar seçilebilme olasılığı bulunacaktı. Cumhurbaşkanının atayacağı başbakan da meclis üyeleri arasından bakanları seçecek ve sonra Cumhurbaşkanı kabineyi onaylayacaktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı istediği zaman meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık yapabilecekti. Dipnot Nutuk sayfa 533-534. Bu son madde Cumhurbaşkanı'na hem yasama hem de yürütme yetkisi veriyordu. Anayasaya eklenen iki yeni maddeyle İslamiyet resmi din ve Türkçe resmi dil olarak belirtiliyordu. Mustafa Kemal daha sonraları resmi dinden söz etmenin lüzumsuz olduğunu ama o tarihte taktik açısından gerekli bulunduğunu açıklayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 476-477. Ertesi gün Halk Fırkası'nın yöneticileri yeni hükümetin kurulmasını görüşmek üzere toplandı. Mustafa Kemal Çankaya'da beklerken Fethi Okyar toplantıya başkanlık ediyordu. Sonuçsuz kalan kısa bir tartışmadan sonra General Kemalettin Sami, parti başkanı olarak Mustafa Kemal'in bu sorunu çözmesini önerdi. Öneri kabul edilince Çankaya'dan kalkıp gelen Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte hazırladıkları tasarıyı okudu. Anayasanın hazırlanması için biraz daha düşünülmesi gerektiği konusunda bazı önemsiz itirazlar yapıldı. Ama İsmet Paşa ertelemenin devleti zayıflatacağını bildirince yürütme kurulu değişiklikleri onayladı ve meclise sunuldu. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında neredeyse hiç görüşülmeden kabul edildi. Tutucu Urfa şehrini temsil eden bir din adamı Cumhuriyet'in İslam diniyle tümüyle uyumlu olduğunu açıkladı. Anayasamızda Cumhuriyet'i açıklamakla Hulefai Raşid'in dönemine dönmüş oluyoruz dedi umutla. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 308-315. Planın geri kalan kısmı hiçbir pürüz çıkmadan yürütüldü. Anayasa değişikliğini kabul eden meclis oy birliğiyle Mustafa Kemal'i Cumhurbaşkanı olarak seçti. Görevi kabul edip İsmet Paşa'yı başbakan olarak atadı. Kabine listesini daha önceden hazırlamış olan İsmet İnönü, hariciye vekilliğini elinde tuttuğunu açıkladı. Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalırken mecliste de bir sandalyesi olacaktı. Kazım Özalp savunma vekilliğini sürdürecekti. Bunlar rejimin temel direkleriydi. Bu arada Fethi Okyar'a teselli olarak meclis başkanlığı verildi. 19 Kasım'da Mustafa Kemal Halk Fırkası'nın fiili başkanlığına umumi reis vekili olarak İsmet Paşa'nın getirildiğini açıkladı. Dipnot ATTB sayfa 553. Türkiye hükümetinin bir kuşak sürecek son şekli böylece oluştu. Nihai güç Cumhurbaşkanı'nın elindeydi. Başvekil yürütme gücünden sorumluydu. Yasama konuları kapalı kapılar ardında Halk Fırkası'nda tartışılıyor ve sonra meclis tarafından resmen onaylanıyordu. Mustafa Kemal'i kısıtlama girişimi başarısızlığa uğramıştı ve ülkeyi yeniden şekillendirmek için gerek duyduğu yönetim yetkisine sahip olmuştu. Cumhuriyet'in ilanından önce 4 Ekim'de Trabzon'da yayınlanan Kahkaha adlı gülmece dergisi, ulusu, meclisi ve hükümeti gösteren 3 tane insan portresi yayınladı. Hepsi de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya tıpatıp benziyordu. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 108. Ama rakiplerinin ve kendisini eleştirenlerin tümü hala ortalıktaydı ve onları susturması 4 yıl daha sürecekti.
Ayrım sonu.